Horus'tan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum müzikseverler için salonun sadece evlerimizde yer alan bir oda olmadığını gösteren Salon İKSV'nin direktörü Deniz Kuzuoğlu. Deniz hoş geldin. Nasılsın? Yorucu ve yoğun bir sürecin ardından kırmayıp geldiğin için de ayrıca teşekkür ederim.
Merhaba Ant, hoş bulduk. Rica ederim, zevkle katıldım.
Baltazar'la beraber o İKSV'ye en azından salon olması da gezgin salonunu hasretimiz ufak da bir gidermemizi sağladığın ekip sen ve ekibin. O da ayrı bir bizlere evet ya galiba hayata yeni yeni dönüyoruz hissi de verdi. Siz bunu yılın hemen 2022'nin hemen başını dinleyecek olsanız da Kasım sonunda güzel bir Baltazar konseri de yaşandı. Artık yeni konserleri bekliyoruz sizlerden.
Evet, biz de çok özledik. Biz de bekliyoruz. Salonu daha şu anda açamadık. Yayınlandığında belki hani açma duyurusunu yapmış olabiliriz. Tam da emin değilim ama en azından tünelin ucundaki ışığı gördük. Yavaştan fiziki etkinliklere, o özlediğimiz günlere geri döneceğiz gibi görünüyor.
İşte biz de o tünelin ucundaki ışığa hasret bir şekilde sizlerin iki dudağın arasından çıkacak grupların anonslarını bekliyoruz. Keyifli bir şekilde takipte olacağız. Bir o kadar keyifli olan bir noktaysa benim aslında programda kendi adıma bir utanç kaynağım. Bunu da kabul edeceğim. 27. bölümümüz bu ve daha bugüne kadar hiçbir kadın müzisyenin bulunduğu bir albüm konuşulmadı. Bunu senin seçmen, Björk'ten Post'u seçmen beni çok mutlu etti. Ama bir o kadar da kusurumu ve programı şu ana kadarki garip yani olumsuz anlamda garip ilerleyişinde bir suratıma tokat gibi çarptı. Ben şöyle bir klasik soruya bağlayacağım. Buradan ardından susup seni dinlemeyi tercih edeceğim. Björk'ün Post'unu seçtim. Björk'ün ve Post albümün hayatına girişi ya da müzik dinleme alışkanlığındaki bir yer edinimi nasıl oluyor? Ya da onların da öncesinde atıyorum sen de plakla mı müzik dinlemeye başlayanlardansın yoksa kaset mi, CD mi? Nasıl bir formattan geldin ve Björk burada nasıl bir yerde yer aldı?
Şimdi hangi istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz gibi bir durum oldu ama şöyle
Sözelciyim
söyleyeyim.
ben. Her zaman istediğimiz sorudan başlarız.
Yaşım itibariyle ben 84 doğumluyum. Ben müzik dinlemeye kasetle başladım. Yani hani çok küçük yaştan itibaren işte bir Walkman sahibi ve hani kendi istediği müziği dinlemeyi seçen bir çocuk olduğum için kasetle başladım. Aslında sanırım ortaokul sonu hatta liseye kadar da hani CD'ye geçmemiştim ki CD zaten pahalı bir şeydi. Fiziksel kopyaydı. O yüzden hep kasetti. Kasetle başladım. İşte karışık kasetler çektirme kısmı haricinde de hani böyle harçlıkla olabildiğince ayda bir iki kaset alıp onu döndüre döndüre dinleyenlerdendim. O yüzden yani bugüne kadar şu an 37 yaşındayım. Hala böyle bir albümü baştan sona dinleme alışkanlığım var. Böyle tek tek single dinleme iş gereği tabii ki de yapıyorum. Yeni grupların keşfi ya da işte Spotify'dan çeşitli araştırmalarda yapıyorum ama sevdiğim albümleri hala baştan sona dinlemeyi seçerim. Björk kısmına gelince, Post albümüne gelince şimdi sen albüm yani hayatında müziğe bakışını değiştiren albüm deyince seçim hem zor hem de zevkliydi. Kadın seçkisi konusunda sana şunu diyebilirim, bu yani asla seninle ilgili bir şey değil. Öncelikle konukların seçkisi ama zaten kimsenin kötü niyetli olmadığını, herkesin hani müziğe cinsiyetsiz baktığını düşündüğüm için böyle denk gelmiş demek ki. 27. bölüme bir kadın müzisyen denk gelmiş ama yani Björk'ü de hani bu cinsiyet ayrımından çıkarırsak Björk Post albümü bence 90'ların en iyi 5 albümünden biridir. Hatta yani benim top 5'imde hala Björk Post var. Önemi şu, yeni yeni yabancı, özellikle yabancı artistleri dinlediğim, İngilizce öğrenmeye başlayıp yabancı artistleri dinlediğim dönemde bu albüm bana ilk defa farklı müzik türlerini öğretti. Yani bir budur, bir de galiba Radiohead OK Computer diyebilirim. Post albümü bana trip hop sahnesini, alternatif dans sahnesini, elektronik müziği tanıttı. Oradan ayrı bir yeri var. Bir taraftan yani bahsettiğimiz sanatçı sahnesinden şarkı sözlerine, videolarından müziğine kadar yani çok katmanlı, çok yönlü ve hani her detayıyla ilgilenen muazzam bir artist. O yüzden bu albümde zaten tek bir boş yok bence. Yani 10 üzerinden 10 verdiğim sayılı albümlerden biri. Hayatta en çok sevdiğim 5 şarkıdan biri olan Hyper Ballad bu albümde. O yüzden seçimim Björk Post oldu.
Seçimin zaten güzel. Yani güzelden kastım benim bir moderatör olarak işimi çok kolaylaştıran bir albüm seçimi. Çünkü o kadar fazla katmana dokunan bir sanatçılık kariyeri var ki Björk'ün. Burada müzisyen tabirini kullanmayı özellikle sanatçı olarak değiştirdim. Çünkü Sugarcube sonrasında bir Londra'ya taşınma dönemi var solo albümleri debütle beraber. Ve onlardan o trip hopları, techno, ambient ya da avantgarde sahneleri sahneye doğru o adım atmasını özellikle bu Post albümünde başta Nelly Hooper, Graham Massey, Massive Attack'tan Tricky ve biri daha vardı. Şu an adını hatırlamıyorum. Onlarla çalışıp bir müziğin içinde kendine bir farklı katmanları ve farklı sahneleri dahil ediyor.
Yani Post şimdi debut albümünden sonra Post en yani büyük patlaması aslında Björk'ün. Ve ya o dönem çalıştığı insanlar diyeyim yani müzik sahnesinden beyaz perdeye kadar. Bu albümde işte bir Michel Gondry ile Hyper Ballad, Michel Gondry. It's All So Quiet da mesela Spike Jonze videonun çekimi. Evet. Bu esnada böyle çalıştığı modacılar, ya bu albümün kapağında mesela giydiği ceket Hüseyin Çağlayan'a ait.
Evet. Hani
böyle de bir şey, as bayrakları durumumuz da var tabii.
Gerçekten.
Şöyle yani İzlanda, galiba benim dinlediğim ilk İzlandalı müzisyen de kendisi.
Dinlediğin ilk İskandinav müzisyen olabilir mi? İzlanda haricinde de. İlk Kuzeyli müzisyen.
İskandinav'dan emin değilim. Çünkü yani
Abba belki.
Günün sonunda rock setler vesaire okay. Abbalar bir şekilde kulağa çalındığı için İskandinav'ı giriyor ama İzlanda hani İzlanda'nın İskandinavlarda da farklı bir yeri var.
Doğru.
Hani böyle havasından mı suyundan mı bilemediğim bir ülke böyle. Yani herkesin mi sesi güzel olur, herkesin mi dış görünüşü hani çok farklı olur şeyler. Bir de yaptıkları işi gerçekten hani tüm detayıyla tüm nasıl diyeyim çok doğal bir şekilde yapıp ama aslında çok profesyonel yapan insanlar İzlandalılar. Bugüne kadar çalıştığım İzlandalı sanatçılardan da hani gördüğüm üzere. Yani Björk'te şöyle bir durum var. Björk'ün yani çoğu grubu birbirlerine benzetir ya. İşte bu yeni Strokes, bu yeni Arctic Monkeys, işte bu yeni Led Zeppelin vesaire gibi hani böyle şeyler hep böyle bir müzik özellikle yazarlarında böyle bir alışkanlık vardır. Bu yeni bilmem ne diye. Şimdi Björk'le ilgili asla böyle bir şey olmadı. Ne Björk'ü benzetebildiler birine ne de bundan sonra gelenler Björk'e benzedi. İzlanda'dan çıkıp sonra Londra'ya taşındığı dönemde hani o İzlanda'nın o masalsı, o fairy tale dünyasını Londra'ya taşıdı. Londra'da o sırada büyüyen, gelişen ve hani böyle belli bir noktada da müzik dünyasını etkisi altına alan bu trip hop, new alternative dance sahnesiyle birleştirdi. Hani yeri çok özel ve farklı ve dediğim gibi asla yani kimseye benzemiyor. Hala da onun gibisi pek de çıkmadı.
Bir açıdan kendisi de aslında bunun birazcık farkında bir noktada. Çünkü özellikle bu Post albümünün çıkar çıkmaz çok ciddi bir ilgi görmesi ama ilgi görürken de bir yandan da sen de biliyorsundur. Başına gelen ciddi talihsizlikler de talihsizlik mi denir yoksa
ya korkunç bir
berbat
şey
olaylar yaşıyor. Sen
tabii
devam et.
Yani hani bomba mektup gidiyor
sülfürik
evine.
Asit dolu bir bomba
evet,
gönderiliyor.
Yani hayranlıktan böyle stalker'la oradan da gerçekten yani çok tehlikeli obsesyona sahip bir adamın hedefi oluyor. Zaten o mektubu gönderdikten sonra da adam kendini öldürüyor. Bu bahsettiğimiz dönemde zaten medya ilgisi de onu çok yoruyor. Bir tarafta hani basınla da hani böyle neredeyse fiziksel kavgaya varacak şeyler de yaşıyor. Şimdi Björk zaten sözlerinde de müziklerinde de onu hissedebiliyorsun. Yani kendinden taviz vermeyen, o esnada ne hissediyorsa onu yaşayan bir kadın olduğu için medya ilgisi de eminim çok oldukça sıkıntılı bir hayat yaşatmıştır ona. Özellikle İzlanda gibi bir yer çok izole bir yerden gelen biri için. Zaten medya hiçbir zaman şey değildir. İnsanın kişisel alanına saygı duyan bir yer değildir ki İngiltere'de özellikle hani bununla ilgili çok sıkıntıları gördük, tanık da olduk yakın zamana kadar sanatçılarla. Bu aynı zamanda şunun göstergesi. Post o zaman için yani 90'lar 94-95 civarı bir tarafta hani karşı Atlantik tarafında hani böyle hala Four Piece Band grunge yükselirken İngiltere tarafında bambaşka şeyler yükseliyordu. Haliyle de yani ilgi görmesi güzel bir şey ve bambaşka bir akım yarattı diyebiliriz bu albüm.
Bu albümün İngiltere'de yarattığı etkiye ben şöyle de bir noktayı örnek vermek istiyorum. Mesela Amerika'dan bahsederken grunge gruplarının yaptığı müzikler, işte Pearl Jam'in, Nirvana'sı, Alice in Chains'in vesairenin performanslarının bir şekilde hala ana akımın zirvesini kapatabilecek şekilde önde olduğundan bahsettim. Ama İngiltere'ye geldiğimizde işte Britpop aslında çok da uzak bir tür değil bir açıdan baktığımızda grunge'a. En azından müzikal temel olarak. Ama Björk'ün yaptığı müzik bir yandan zaten trip hoplar, Portishead'ler, ne bileyim Massive Attack'lar ya da Apex Twin'ler tam trip hop'a dahil olmasa daha techno tarafından konuya dahil olsa da ama bunların etkilemesiyle beraber biraz daha böyle rock and roll, daha sonra rock and roll'un da ötesinde daha o Britpop olarak adlandırılabilen en azından ilk bir iki albümdeki Radiohead gibi grupları da bunların da müzikal evriminde bence yer oynamış albümlerden biri Post. Yani mesela şunu çok net duyabildim albümü tekrar dinlerken. Army of Me ya da neydi? Izobel'i dinlerken, Izobel'de zaten az önce o senin bahsettiğin Björk'ün izole olmak istemesi üzerinden bir şarkı bir açıdan. Yine İzlandalı bir şairle beraber o şarkıyı da yazıyorlar. Bunları duyduğumda çok rahat bir şekilde Amnesiac'taki Tom York'un nerelerden esinlendiğini de duyabiliyor insan. Pablo Honey'deki ya da The Band'deki grupla Amnesiac arasındaki farkı da bir şekilde orada Posta, yani Björk'ün ya da benzer müzisyenlerin nasıl bir yeri de kapattığını da duyurabiliyor bizlere. Ya yani en azından ben öyle düşünüyorum. Belki kendi kendime gelin güvey oluyorumdur bilmiyorum ama en azından şöyle bir iki örnek de var. Evet belki Radiohead kadar direkt sayabileceğimiz gruplardan değil ama en azından bir dönem çok ana akımı damga vurmuş gruplardan. Evanescence'dan Emily, post hayatımdaki en geniş yeri kaplayan albüm. Onu dinlemeseydim büyük ihtimal şu an hiçbir alakam yoktu müzikle diyor. Yani birçok insana direkt teması olan, birçok sanat insanına direkt teması olan bir albüm.
Müzikle ilgili en sevdiğim şey bu arada kendi kendine gelin güvey olmak. Benim tahminim bu arada şey, bu albümlerin benzerliği tahminen etkilendikleri isimlerin aynı olması. Ne zaman ki bir müzisyen, bir sanatçı, herhangi bir şey diyeyim, sanat dalından diyeyim, farklı dalları eskiden yeniye hepsini böyle özümseyip kendi özgün üretimini çıkarıyor. Orada böyle başyapıtlarla karşılaşıyoruz. Yani Radiohead için de özellikle OK Computer'la başlayan süreç bu. Björk'te de aynı şekilde. Björk'ün Post albümünün kadın müzisyenlerdeki etkisini ben çok net bir kadın olarak şöyle söyleyebilirim. Bu albümü dinlerken yani bir kadının günlük ve hani kişisel hayatındaki o tüm mutluluğu, sevinci, kızgınlığı, tehlikeli halini, hezeyanlarını, histerisini bütün şarkılarda hem duyuyorsunuz hem dinliyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde anlatıyor. Yani Hyper Ballad şarkısının güzelliği, şarkı inanılmaz dance bir şarkı. Yani dance hit'i olabilecek bir şarkı. Ama sözlere girdiğinizde oldukça karanlık. Army of Me gerçekten şey, hani bir insanın yetti, kızgınım mı? Hani sözler kısmı ayrı, müzik olarak o güçlü tarafı, o yükseltiş kısmı ayrı. İşte It's All So Quiet mesela, yani bir müzikal bu arada. Hani bayağı 50'ler 60'lardan bir müzikal gibi, zaten klibi de öyledir. Ama gene çığlık çığlığa bağıran bir kadın. Bir taraftan şey var yani, albümün bitişi mesela Headphones'la. Orada da şöyle bir söz geçiyor. My headphones, they save my life. Hani yani müzik nedir? Yani bir insanı nasıl tanımlar, nasıl etkiler? Bu albümde böyle her saniyesinde duyulan, hissedilen bir duygu.
Bu arada Headphones'a dair de şöyle bir nokta var. Bu söylediğini çok sevindim dile getirmene. Burada direkt Massive Attack'tan Tricky'nin, bu zaten yanlış bilmiyorsam o dönem bir birlikteliği de var Björk'le. Bu şarkının sözlerinin yazımında
yok,
direkt birlikte.
Yok, Björk Goldie ile beraberdi Goldie sanki. Tricky ile değil.
Ben Tricky diye hatırlıyorum ama yanlış bilme ihtimali de çok yüksek. Tamam. Her halükarda bu şarkı da Tricky ile çalışıyor ama onu biliyorum.
Bu şarkı Tricky şarkısı, evet.
Bu şarkının anlatısıyla Massive Attack şarkılarının anlatısının arasında bir benzerlik var gibi geliyordu. Ama az önce Radiohead örneğini verince bir benzerliği daha dile getirip hani Björk'ten konuşurken diğer gruplara çok öne çıkarmak istememiştim. Ama senden bir hafif pas hissedince de değerlendirdim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi elimdeki notlarda bazı şeyler var. Mesela benim çok sevdiğim internet sitesidir Nerdist. Sever misin bilmem. Oradan Andrew Schuh'un bir yazısını okudum Björk'ün postuna dair. Ve aslında düşününce çok da mantıklı geldi. Jimi Hendrix'in 67, 66 ya da 67'de Are You Experienced'ı nasıl bir dönemin, 70'lerin ilk dönemi işte Psychedelic'te vesaire bir yapı taşıysa, Björk'ün postu da 95 sonrası, 95-2005 arası müziğin yapı taşıdır gibi bir cümlesi var. Her programda hemen hemen soruyorum. Burada da soracağım. Sende bir de fiziksel kopyası da var plan. Albümün plak olarak yayına girmeden göstermiştin. Sorum şu, albümlerin kapakları senin için ne kadar etkili misal? Yani bir albümü keşfederken ya da bir grubu keşfederken, şu an İKSV'de çalıştığın için vesaire. Elbette %80, %90 belki müzik, ama o kapak sence önemli değil midir? Merak ettim, ya da bu albümde bir etkilenmene katkısı oldu mu?
Öncelik sıralamasında en başta olmasa da kapaktı, işte kartonet tasarımıydı. Bunlar beni hala çok etkileyen şeyler. Yeni dijital dünyada bunu çok göremiyoruz ama özellikle böyle bir plakçıya gittiğimde hani şeyleri plakları karıştırırken gözüme çarptığında bir şeyi elime almamı sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Yani albüm tasarımları, kapak tasarımları bence önemli. Videolar da bir yere öyleydi. MTV'nin video yayınladığı dönem vardı. Şimdi yeni son iki nesil bilmiyor ama MTV bir ara sadece müzik videoları yayınlayan bir kanaldı. Yani o zamanki şeyi hani yani kısa filmler halindeydi. Şimdi bu posttaki videoların hepsi bildiğin birer kısa film. Ve sonra konuşmanın başında da bahsettiğimiz çok önemli yönetmenlerin elinden çıkma. Yani bugün sevdiğimiz çoğu yönetmen reklam ya da zaten müzik videolarıyla şey yapıyor, çıkıyor. Profesyonel hayatlarında bunlarla başlıyorlar. Ben hala bir albümü yani elimde tutmayı, dokunabilmeyi, o kapağı incelemeyi, o kartoneti seven biriyim. O yüzden de hani physical release merakım, arşivciliğim devam ediyor. Günümüzde biraz pahalı bir zevk, şey değil hani ucuz bir şey değil. Biliyorum. Yani ses sisteminden plaklara kadar ama ya yani bu benim hayattaki en büyük zevkim galiba. O yüzden evet yani kapak tasarım benim için önemli. Renkler, işte onun detayları, sonrasında onunla ilgili ya bunu niye böyle, yani niye bu fotoğraf ya da niye bu seçim ya da niye bu renkler diye araştırmayı da seviyorum. Çünkü orada sanatçının yani albüm yapmak şöyle bir şey yani 12 tane farklı şarkı yaptım ve birleştirdim değil ya albüm. Albüm aslında bir şeydir. Baştan sona bir konsepttir. Sanatçılar için. Hatta çok yakın zamanda biliyorsun Adele Spotify'a
Şıkkı
bir
özelliğini
istekte
kaldıracak.
bulundu. Ya biz bu albümleri böyle hani emek vererek yapıyoruz. Yani başından sonuna hani girişinden çıkışına, şarkıların sıralamasını seçiyoruz. Shuffle yani bu işin ruhunu öldürüyor diye ve Spotify shuffle'ı kaldırdı. Ya bu dijital dünyanın bir avantajı gibi görünebilir de ama sanatçı tarafından gelen bu yorum çok haklı bulundu ki bir müziksever olarak da haklı buluyorum. Bu shuffle'ı kaldırdılar. Haliyle bu yani hani kapağından şey şarkı sıralamasına, introsuna, outrosuna albümü keşfetmek, her seferinde başka bir şey hissetmek bence muazzam. Yani bu albüm ben 25 senedir dinliyorum. Benim için hala bir şeyler ifade ediyor her şarkısı. Bazen geçmişten, bazen o anı yani geçmişte tam anlamasam da şu anda yaşadığım duyguları çok iyi hissettiriyor bana. Yani evet şu an aynı şeyi yaşıyormuşuz dediğim şarkılar da oluyor, melodiler de oluyor. Eminim bir 25 sene sonra da aynı şeyleri yaşayacağım. Hatta yeni duygular da keşfedeceğim.
Burada zaten geçenlerde Instagram'da paylaştığın 25 senedir seni dinliyorum. Büyük ihtimalle 25 sene daha dinlerim de altındaki metin ortaya çıktı. Kapağı sormamın da aslında temel motivasyonu şu. En azından benim için müzik dinlemeyi, yani beni ilk ciddi anlamda kafama tam odaklayarak verip dinlediğim ilk albüm Foo Fighters'ın Wasting Light'ıydı. Ki hala hayatımda en sevdiğim 5-10 albümden biri. Ve o da aslında Björk'ün Post albümünün kapağıyla tam belki benzerliği yok, ama kompozisyon olarak çok uzak albümler değil ve aynı çarpıcılığa sahip. Bu yüzden de postuna, kapağına baktığımda o ilk Wasting Light'ı gördüğüm, elime alıp evde CD çalarla dinlediğim an geldi aklıma. Biraz da oradan sormuştum. Ki Björk'ün bu kapaktaki fotoğraf çekimine dair de ufak garip bir not buldum. Onu da paylaşmak istiyorum. Fotoğrafı Stefan Segnoli diye bir Fransız fotoğrafçı çekiyor. Ama ondan önce David Bowie, Sting, Madonna gibi bayağı başarılı ve ana akım müzisyenlerin birçok albümünü ya da turne fotoğrafını çeken, yanlış bilmiyorsam debut albümünde de Björk'ü çeken Baptiste Mondino'yu da böyle iş mi olur diye kovarak gönderip diğer fotoğraf sanatçısını seçiyor. Bu da Björk'ün değişik bir tercihiydi. Ki zaten albümün sonrasında o başına gelenlerden bahsettik. Debi sonrasında Londra'ya ve Londra hayatına alışmaya da çalıştığı için bazı zorlandığı ve kendi normal günlük hayatının karakterinin dışına çıktığı anlarda yaşıyor. Yaşamıyor değil. Ki zaten albüme dair bir röportajında da bahsettiği tam olarak şuydu. Bir yabancının, bir outcaster'ın Londra'ya gelip Londra'nın kültürüne, oradaki hayata alışıp bu alışılan hayatın eğlence kültürüne kendini adapte edip insanların onun adaptasyonuna uyum sağlamasını beklemiş. O da zaten belki o kendi içinde bulunduğu dilemmayı da iyice katmanlı bir şekilde ortaya çıkaran noktalardan biriydi. Ha, ama şöyle bir şey var. O kendisi de bunu dile getiriyor. Evet, çok zorlayıcı bir denemeydi benim için ama bunu başardım da farkındayım diye. Çok da tırnak içinde mütevazı bir şekilde bunu dile getiriyor.
Ya geçmişe dönüp baktığında yani belli bir yaştan sonra bu şekilde yorum yapması da çok doğal. Yani orada da hani gene hayatımdan benzerlikler görüyorum. Çünkü Björk'ün Londra'ya taşındığı zamanlar Björk öncelikle şey yani hani 20'li yaşlarında daha hani bahsettiğimiz yaşlar oldukça genç yaşlar daha kendini yeni yeni bulduğun zamanlar. Yaşadığın yerden daha büyük bir şehre taşınma işte iş hayatı olsun ya da işte böyle sanatsal hayatın olsun hani yeni insanlarla tanışmanın keyfi ayrı ama yaşadığın zorlukları birey olarak yaşamak ki o sırada hani şey aynı zamanda bir şey bekar bir anne diyorum. Bunlarla boğuşurken kendini özellikle 20'lerin sonlarına doğru bir agresif bir halde bulabiliyorsun. Ben mesela bulmuştum 20'lerimin sonlarında. Hani normalde kadınlardan daha rahat, daha uyumlu, hani daha farklı tavırlar beklenir ya
Stereotip olarak.
toplumsal şeylerden dolayı, beklentilerden dolayı. Ama tam tersine hani içimizdeki o agresyon, kızgınlık hani ya bir dakika hani bana alanımı bırakın şu an üstüme geliyorsunuz hissiyatını ve mesela ben albümde çok rahat bir şekilde duyabiliyorum. Bunu birebir de yaşadım. Yani
Sen de
İzlanda
yani
gibi bir yerden
buyurun.
Londra gibi büyük bir şehire gelmek yani inanılmaz bir değişim olsa gerek. Ben bunu hani Ankara İstanbul arasında bile yaşadıysam hani onun neler çektiğini düşünemiyorum bile.
Tam da onu soracaktım ben de. Ankara'dan İstanbul'a geldiğin dönemde de sanırım en çok sana eşlik eden albüm buydu demeyeceğim ama en çok eşlik eden 3-4 albümden birinin bu olduğuna da emin olduk az önceki cümleyle beraber.
Öyle evet.
Peki bu albümde Hyperbullet olacak büyük ihtimalle cevabı. Bu senin hem müzik dinleme yolculuğuna hem şehir değiştirip kendine bir mesleki ve hayata tutunma yolculuğunda en çok dinlediğin ya da bu albümde, bu arada ben de bu soruya genellikle cevap vermeyi çok sevmem ama artık formata dönüştüğü için sormak durumundayım. Yani bu tam olarak elçiye zeval olmaz ama elçiye görevi de veren benim. Çok ayrı bir konu. Bu yolculukta senin en çok elinin gittiği ya da en çok elinin gittiği dışında şu dönemde en çok elin hangisine gider gibi bir yerden de sormak isterim.
En çok gittiği ya şöyle bir şey var. Sen bunu ilk bu podcast'in ilk bölümünde Onur Erdem'le bir şeyin var, podcast'in var. In
Evet.
Rainbows'la ilgili bir şeyleri var. Orada çok yani hani albüm dinlemekle ilgili çok güzel söylemiş. O yüzden ben de hani katılarak söylüyorum. Ben bu albümü dinlemeye başladığımda hani şarkıyı tekrara düşürmüyorum. Aslında baştan sona dinliyorum. Çünkü sonrasında ne geleceğini biliyorum ve onu dinlemek istiyorum. Yani Army of Me ile giriyorum. Hyperballad'la devam ediyorum. The Modern Things geliyor. Yani arka arkaya dinlemeyi çok seviyorum. Ama evet hani ara ara açtığım elimin hayatım boyunca gittiği yegane beş şarkıdan biri Hyperballad. Çok net söyleyebilirim bunu. Yani üzgünsem de dinliyorum. Mutluysam da dinliyorum, depresyondayken de dinliyorum, bir yolculukta da dinliyorum, evde tek başımayken de dinliyorum. Çünkü çok kompleks bir şarkı. Yani başlangıçta da söyledim. İnanılmaz bir dance hiti bu arada. O sonlarda giren yaylılar, zaten bir şarkıda yaylılar girdi mi ben hani böyle mest olan bir insanım. Yani o şarkılarla böyle şey o beatler böyle öyle güzel bir karışım ki hani böyle dinlemeye doyamıyorum. Ama sözlere geldiğinde sözler çok karanlık aslında. Hatta neredeyse intihara meyilli diyebiliriz.
Kesinlikle.
Ya bir insanın yani insan olmanın ne demek olduğunu çok güzel anlatan bir şarkı. Yani dıştan mutlu görünsen için bambaşka bir şey olabilir. İçten mutlu olsan dışarıda başka olabilirsin. Yani insanın o günlük, saatlik hatta dakikalık değişimini çok güzel anlatan bir şarkı. Yani bir masterpiece bence. Hani ama şey Army of Me dinlemeyi çok severim özellikle kızgınken. Hani
Harika bir giriş bu arada, kızgınken.
ya inanılmaz değil mi ya? Bir albüme bu kadar güzel bir şarkıyla girilmez. Muazzam bir giriş. Şey Enjoy'u çok severim. Yani Enjoy da benim en sevdiğim şarkılardan burada. It's Also Quiet bu arada yani bu albümün en büyük hitlerinden o videosu işte bu şey müzikal yani böyle 50-60'lar yılların müzikallerine göndermesi çok tatlı ama farklı bir yeri var. Ara ara yani albüm içinde dinlemeyi sevmekle beraber oturup bunu açıp dinler miyim? Çok değil. Yani hani onun
Anladım.
yerine Izobel'i ya da Possibly Maybe'yi tercih edebilirim. Headbones'u tercih edebilirim. Yani hitlere karşı bir alerjim de olmasıyla alakalı olabilir ama yani hani galiba elimin de en az gittiği o. Ama albümü genelde açtığımda baştan sona dinliyorum bu albümü.
Bu arada genellikle ben de tüm albümler üzerinde öyle yapıyorum ama yine de hani çok, yani her dinleyiciden bir albüm baştan sona bazen açmak istemeyebiliyorlar ve buna dair bana bazı geri bildirimler gelmişti. Hani albümü hep konuş, albümün her şeyini konuşuyorsunuz ama şarkılara bazen hani o kadar öncelik vermiyorsunuz diye. O yüzden bunu son bir 5-10 gündür öne çıkardım. Cevaplar için de ayrıca teşekkür ederim. Bu arada It's So Quiet'a da şöyle bir noktaya gelecektim yayın esnasında, unuttum. Lars von Trier ve Dancer in the Dark'tan bahsetmiştim. Ufak bir paragraf da olsa. Lars von Trier'in Dancer in the Dark'ta Björk'ü oynatmaya karar nasıl? Öyle bir filmin daha hiçbir şey yok ortada ama Lars von Trier bir film çekeceğim ve bu filmde mutlaka Björk oynayacak kararını It's Also Quiet klibini izledikten sonra veriyor. İşte zaten orada Jacques Demy'nin Ambre Sherbrooke Şemsiyeleri ya da West Side Story filmlerinin referanslarıyla dolup taşıyor. Çok ayrı ama şu açıdan bu şarkıya bakıyorum. Benim de bu arada bu anda en elimin az gittiği parçalardan biri, yalan söylemeyeyim. Ama yine de Dancer in the Dark gibi bence çok iyi bir filmin o oluşmasındaki, yani en azından Björk'ün o harika Selma performansını ve ardından Selma Songs albümünü de dinlememize vesile olması sebebiyle bu şarkıyı da ayrı bir yerden bir sevmiyor değilim. Onu da söyleyeyim.
Tabii ki. Ya yani bu arada şey hani bu kadar yani 10 üzerinden 10 bir albümde hani
Sekiz
olabilecek
buçuk.
en az oyu verdiğimiz şarkının bile neyi nerelere götürdüğünü düşünürsek ya yani albümün zaten hani önemi yeterince anlaşılıyor. Ya yani bu arada
Kesinlikle.
ya yani o videoda gerçekten hani Björk'ün iyi de bir ya aktris demeyeyim ya yani orada rol değil o içinden gelerek yaptığı bir şey bence. Hani
Bence de.
Dancing in the Dark da onun için yazılmış bir part. Onu da kabul ediyorum ama hani yine de hani kamera karşısında bu kadar iyi olabilmek. Ya yani bu arada sahne personası olarak da muazzam bir kadın Björk.
İzlemiş
Yani
miydin bu arada?
izledim. İstanbul'da izlemedim bu arada. İstanbul'da geldiği zamanlarda ben Ankara'daydım. Denk gelemedim ama sonra yani böyle belli bir yaştan hem tabii sektörde olmanın verdiği avantajlar var. Bir taraftan da ben hani böyle tatillerini bile festival ve konser için şey bütçesini ayıran bir insan olarak ilk şeyde izledim. 2012'de Norveç'te Oya Festivali'nde izlemiştim. Canlı performans yani sanatçı yaptığım işte program yapmada benim için en önemli konulardan biri olduğu için sadece albüm kaydı değil. İyi bir sahne performansı şeyden bahsetmiyorum bu arada hani Björk'ün bambaşka bir tarafı var. Bütün detaylarıyla ilgileniyor kostümünden şovuna. Ama yani şeyinden hani performansından yani zaten hani ses olarak da çok unik, çok özel bir insan. Sahnede devleşen isimlerden biri. Yani müzikte benim için artık ya özellikle son 15 senedir diyeyim. Bu işle de alakadar olmam, profesyonel olarak yapmam sebebiyle de olabilir. Yani sadece kayıt değil, sahnede de iyiyse benim için iyi müzisyen budur.
Harika. Björk'ün bu söylediklerinin tam aksini talep ettiğine dair bu albümden bir şarkı sözü var ve kariyerinde dile getirdiği bir söz. Onu paylaşmak istiyorum izninle. And Enjoy'da I Wish Simplicity diyor ve hatta yayından önce Fransız birkaç televizyona yaptığı röportajı izledim. Hep bu cümle üzerinden gidiyor. Ama müzik personası, sahne karakteri ve hayatının, en azından özel hayatının dışında daha görünür taraftaki karakteri tam olarak da bunun tersinde. O çift katmanlı karakteri de bir o kadar ilgi çekici bana sorarsan. Björk'ün ve hani ben izleyemedim sahnede. İstanbul konserinde de daha Björk'ü bilmiyordum. Çünkü gerçekten küçüktüm. Ama olsun.
Tabii çok uzun zamanlar oldu. Yani Simplicity'den kastını da bir konuşmak lazım. Çünkü
Tabii ki.
şöyle bir şey var. Ben sahnedeki personasının kendi karakterinden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Yani o şey delilik deniyor ama aslında tam delilik değil. Hani bambaşka bir dünyası var ya Björk'ün kendi yarattığı. Hani
Kendi
böyle
hayal dünyası.
masalsı
Ne masalsa.
ormanlardan işte şey hani gerçek dünya yani uzaylı dünyalı arasını. Zaten bence o öyle. Hani Simplicity'den kastı da ya ben olduğum gibi olmak istiyorum da denilebilir. Ben mesela onun bu açıklamalarını böyle algılıyorum. Ama
Bu da
bu
güzel.
seninle konuştuğumuz kendi kendine gelin güvey olmak kısmı var ya müzikle ilgili. Hani mesela o yüzden şarkı sözlerinin anlamlarına da çok bakmam ben. O esnada bana ne ifade
Teşekkür ederim.
ediyorsa o şekilde dinlemeyi, okumayı daha çok seviyorum. Ama
Harika.
bence şey yani Björk bence bir şey değil yani sahnede yaptığı şey bir act değil. Çok samimi. Yani bence o zaten öyle biri hani.
Harika. Canlı izleyemediğim için YouTube'dan görebildiğim kadarıyla.
Daha belli olmaz belki gidersin şey yani hani
Daha yaş
buraya
geçse benim de
gelir belki
fikir.
sen artık bir onu gidip görürsün
Umarım.
gibi gibi. Yani bir şöyle bir şey var. Hayattaki en büyük tutkularımdan birisi sevdiğim bir sanatçıyı hani bir şekilde işte böyle 3-5 biriktirip şey yapıp hani gidip görmek. Hani benim için bu mesela. İşte, konuşmanın başında bahsettim ya benim için önemli albümlerden biri Foo Fighters diye.
İzleyemedim.
Benim için de şey mesela hani Dave Grohl mesela çok özel bir adam.
Benim bir numaram
Hani
olabilir ya.
yani
Yani
böyle şey
hayranlık bakımından bir numara. Yani
ya oturup
müzisyenlik şeyler.
kendisiyle bira içmek istiyorum öyle diyeyim. Yani beni tanıyan herkes bilir. Bu arada yani gerçekten hani buradan çokça seyahat etmişliğim de var şey hani gidip görmek için. Ve sahneye çıkıp 3 saat çalan rock and roll grubu zevki gibi az şey var bu dünyada. İnanılmazlar.
Fighters gerçekten benim için tam o noktayı kapsayan bir grup. Yani müzikle ilgilenmeden tut, müzik kendimce yapmaya çalışmayı bile davul çalmaya çalışmıştım bir daha lise zamanlarında. Dave Grohl izlemenin, fazla Dave Grohl sevmenin yan etkileriydi de Björk'ten rol çalmayalım şimdi Dave Grohl diye. Bir gün belki
Tabii ki
Foo Fighters seçen biri gelir,
tabii.
ona Foo Fighters'ı saklarım, ne yapalım. Benim elimdeki notlar galiba bitti ya da çok az bir şey kaldı ama hani aralarında çok hani girmesek de olacak yerler var. Senin benim nasıl konuştuğumuz konular haricinde eklemek istediğin ya da konuşmayı akış anında unuttuğumuz bir şeyler var mı? Varsa onları seve seve devam edelim.
Ya sanırım albümle ilgili tüm hislerimi yeterince belirttim. Yani hani ek bir şey söyleyebilir miyim? Ya bu albümle ilgili çok şey söylenir ama bir taraftan da bazen şey de geliyor bana. Yani hani bir şey söylemek de haddime değil gibi geliyor. Öyle bir albüm. Yani hiç ya ben bilmem diyor ki bana da yani hiçbir zaman çekici gelmedi diyen bir insana tek diyebileceğim şey yani bu albüm bir dinlesin. Baştan sona bir dinlesin, bir şans versin. Hani böyle şeylerde, konservatuvarlarda okutulması gerekecek derecede özel ve güzel bir albüm bu. Hani klasik müzik seven biri de bu albümde kendinde bir şey bulabilir. Tekno seven biri de bulabilir. Yani çok basit four piece garage band seven biri de bu albümde kendinden bir şeyler bulabilir. Yani müzik seviyorum ve müziksiz yaşayamıyorum diyen herkesin yani oturup dinlemesi gereken bir albüm bence.
Harika bir tanımlamayla programı da kapatmış oldum. Sana geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Hem programdaki ilk bir kadın müzisyenin albümünü konuştuk.
Bu arada
Yani
şunu da
günlerce olmasa
eklemek istiyorum.
tabii.
Yani müzisyen dedik, ya bu albümde aynı zamanda producer olarak da var.
Evet,
Şimdi kadın
evet.
producer bulmak da zor. O
Doğru.
yüzden yani albüm şey, yani 25 sene önce hani çağının ötesinde işlere yol açmış, çağın ötesinde de bir yapısı var oluşum olarak da. Yani Björk'ün producer tarafında yani eklemek istediğim son not olarak belirtmek istedim veda konuşmanı da bölerek.
Estağfurullah, çok iyi yaptın. Ben Nelly Hooper'lardan, Green Messi'lerden ve Tricky'den bahsederken diğer kişiyi de sen konuşurken buldum. Hovi B imiş. Onu asla hatırlamıyordum. Onların yanında elbette Björk de albümün prodüktörlük koltuğunda ve asıl zaten her şeyle uğraşan isim oydu. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Yani yıllardır değil belki yaşım sebebiyle ama ilk salona geldiğim konser 2017 kışında Modi konseriydi. İki akşam üst üsteydi. İlk benim geldiğim salon o günden, salona ilk gelişim odur ve o günden beri az buçuk bildiğim veya ilgimi çekebilecek ne varsa bütün üniversite harçlıkları, biriktirilen çalışmalar, bütün yazı telifleri size gitti. Helali hoş olsun.
Çok
Yok,
teşekkürler.
işin şakası bir yana, çok keyifli bir sohbetti benim için. Umarım senin de keyif almanı sağlamıştır bu sohbet.
Benim için de yani hani bir konsept olarak bence muazzam bir podcast serisi. Devamında meraklı bekliyorum. Yani ben teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Salona da her zaman bekliyorum hem seni hem de burada hani dinleyen herkesi. Umarım açacağız ve hani o güzel canlı performans günlerine geri döneceğiz.
Umudumuz o yönde. Bu çok güzel dilekle de tamamlamanın ardından sizlere de programı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Korus yeni bölümlerde yeni konuk ve albümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.